nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 12. mukaddeme. Muhakemattan 12. mukaddeme. Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Özü bulmayan kabukla meşgul olur. Yani ceviz örneği verilir buna. Cevizin bir dıştan kabuğu var. Daha sonra da içinde öz kısmı var. İşte özü bulmayan kabuk ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Gerçekle uğraşmayan hayali şeylerle uğraşır. Mesela ticarette bile bir kısmı gerçek ticaret yapıyor, bir kısmı hayali ticaret. Naylon faturalarla işi götürmeye çalışıyor. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Yani dosdoğru Kur'an'ın bir yolu var. O yolu görmeyen uç yollardan birinde yer alır. İfrat tefrit deniyor bunlara. Onlardan birinde bulunur. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Yani bir adamda denge yoksa, eline bir tartı, ölçü yoksa çok aldanır ve aldatır. Zahir perestleri aldatan bir sebep, kıssanın hisse ile münasebeti ve mukaddemenin maksut ile zihinde mukareneti, vücudu haricde olan mukarenetle iltibas olunmasıdır. Bu noktaya dikkat et, sonra muhtaç olacaksın. Yani bir kısım insanlar sadece zahire bakıyor, kıssadan hisse nedir, bu cihetleri pek bilemiyor. Bilemeyince de bir takım iltibaslar, yanlış anlamalar oluyor. Hem de ihtilalatı tevlit eden, ihtilafatı ika eden, hurafatı icat eden, mübalağatı intac eden esbabın birisi ve belki en birincisi, hılkatte olan hüsn ve azamet ve ulviyete ademi kanaattır. Yani Allah-u Teala alemde her şeyi en mükemmel yaratmış. Ama bir kısım insanlar bu mükemmelliği göremiyor. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu, böyle olsaydı daha iyi olurdu. Ve bunun üzerine bir takım haddi aşan sözler söylüyorlar. Dinin meselelerinde de diyelim mucizeler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1000 civarında mucizesi var. Ama bakıyorsunuz bazıları Peygamberimizin her halini bir mucize olarak görmek istiyor. Sanki Peygamberimiz beşer değil, sanki ayakları hiç yere değmemiş. Ve bunun neticesinde artık o tamamen beşer üstü tarzda gösteriliyor. Bu ifrat, tefrit olan nedir? Peygamberimizi tamamen bir beşer gibi anlatmak. Yani o da sanki bizim gibi, bizden biraz daha önde bir insan gibi anlatmak. Bu da tefrittir. Peki vasatı nedir? Sırat-ı müstakimi nedir bunun? Peygamberimizin peygamberlik yönünün ve Allah'ın kulu olması yönünün birbirinden ayırt edilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu net bir şekilde ayrılmıştır. Mesela Allah-u Teala peygamberimize talimatta bulunuyor. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ey peygamber de ki, ben de sizin gibi insanım. يُوْحَا اِلَيَّ Ama bana vahiy geliyor. Demek ki peygamberimizin bizim gibi insan olma yönü var. İşte abduhu derken biz onu kastediyoruz. Ama bizden farkı ona vahiy gelmesi. Bundan dolayı Muhammedun beşer lakel beşer bel huve lü'lü'n beynel hacer denilmiştir. Muhammed bir insandır ama diğer insanlar gibi değil. O taşlar içinde bir inci gibidir. İşte bazı kişiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı mesela, onun beşeri yönlerinin olmasını pek kolay kolay kabullenemiyorlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sipere de girmiştir, savaşta yaralanmıştır, aile hayatında ufak da olsa bazı nazlanmalar olmuştur, hanımlarıyla küçük de olsa bazı problemler olmuştur. Bunları bazıları kabullenmekte zorlanıyor. Bir peygamber için bu nasıl olur? Hatta diyelim unutmak. Peygamber unutur mu, unutmaz mı? Allah dilerse unutur. Ama bakıyorsunuz bazı mezhep sahipleri peygamber unutmaktan münezzehtir. Sırf peygamberimiz değil, diğer peygamberler de unutmaktan münezzehtir diyor. Halbuki hadis kitaplarına baktığımızda bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 4 rekatlık namazda 2 rekat kılıp selam veriyor. Diyorlar ya Resulallah namaz kısaldı mı? Hayır diyor, kısalmadı. 2 rekat kıldırdınız diyorlar. Unutmuşum diyor Peygamberimiz. Ve 4 rekata tamamlıyorlar. Sonra 4 rekat olarak kılınıyor. Burada Peygamberimizin unutması beşeri bir yönüdür. Bir nasıl ki yemek yemesi caizdir, sıcaktan etkilenmesi caizdir, savaşta yara alması caizdir. Onun gibi peygamberin unutması da caizdir. Bir beşer olarak peygamber unutabilir. Peki bu bir nakısa mıdır peygamber için? Hayır, bir nakısa değildir. Ona bazı şeyler unutturulmuşsa onun da yine hikmeti vardır. Çünkü o hal ve hareketlerinde ilahi murakabe altındadır. Ona göre bakılması gerekir. İşte bazı insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sırf mucizelerle devamlı anlatmak istiyorlar. Hatta bu konuda mesela peygamberin gölgesi yere düşer mi, düşmez mi? Düşmez diyenler var. Halbuki bu bir yanlış anlama, bir eksik anlamadan kaynaklanan bir durum. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıcak iklimli Arabistan'da gitmiş olduğu yerlerde zaman zaman bir bulut onun üzerinde gölgelik yapmış. Bu her zaman demek değil. Yoksa onun gölgesi hiç görülmese bu sıra dışı bir durum olur. Hem de devamlı böyle olsa herkes bunun farkına varır. Zaman zaman bulut gölgelik yapmış. Ama bunu Peygamberimizin bütün hayatına teşmil edip de onun gölgesi yoktu, gölgesi yere düşmezdi demek, o zaman Peygamberi bir beşer olarak algılayamamak olur. Onun abdiyet yönünü, beşer olma yönünü tam idrak edememek olur. Yani bazı insanlar sanki kendi hayalinde bir peygamber var. O kalıba uymadığı zaman onu kabul etmekte zorlanıyor. Yine Risalelerde Bediüzzaman kendi biraderiyle olan bir münazarasını anlatıyor. İşte beni diyor Şeyh Ziyaeddin'e bağlamak istedi. Onunla ona mürit tarzını hani bağlamak istedi. Baktım diyor o kendi hayalindeki Ziyaeddin'i seviyor. Kendi hayalindeki Ziyaeddin ise bir kutba azam, bütün her şeye ıttılağı var. Hayalinde böyle bir Ziyaeddin var. Halbuki Ziyaeddin gerçekteki durumu neyse gerçekten hürmet edilmeye layık bir insan. Ben diyor kardeşime dedim ki sen hayali bir Ziyaeddin'i seviyorsun, ben gerçek Ziyaeddin'i seviyorum. İşte yani böyle olsa daha harika olur. İşte peygamber gaybı da bilse daha iyi olur diye düşünmek, peygambere iftira etmek olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya ben gaybı bilmem böyle demesi peygamberimize emrediliyor. De ki ben gaybı bilmem. Kur'an'da bu talimat verilmişken peygamberimiz yine kendi hayatında bir gün onun huzurunda bir şiir okunuyor. Şiiri okuyan cariye içimizde fînâ nebiyyün yâlemû gaden. Yani içimizde bir peygamber var, yarın ne olacağını biliyor. Böyle bir cümle kullandığında şiirde peygamberimiz müdahale ediyor. Hayır diyor, yarın ne olacağını ben bilmem diyor. İşte dini ölçüler böyleyken bazıları kendi hayalinde peygamber her şeyi bilirdi. Bu manada düşünmek onlarda böyle bir takım sakat anlayışları netice veriyor. Hatta bırakın böyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi en üst, en kamil bir insanla alakalı böyle kabuller. Bakıyorsunuz, benim şeyhim alemde ne varsa hepsini bilir. Benim şeyhim şöyle avucuna baktığı zaman alemde nerede ne var bunu görür diyenler var. Öyle olsa daha harika olacak ama durum öyle değil. Kendi hevesine göre, kendi vehmine göre onu o tarzda görmeye çalışıyor. Ve birisi şöyle nakletmişti. Hocam dedi, şeyhimiz bize dedi ki, aman evlatlarım kendinize dikkat edin. Sizin halleriniz bize ayan oluyor. Öyle ki gecede kaç defa sağınıza solunuza dönüyorsunuz onları bile biliyoruz. Hocam bu olur mu dedi. Ben de dedim kendisinin kaç defa sağına soluna döndüğünden haberi olmaz. Nerede kaldı? Ne kadar müridi varsa onların gece ne kadar sağa sola döndüğünü bilebilsin. Burada tabii maksadımız gerçek şeyhlerin tenkidini yapmak değil. Ellerini öperiz. Ama bir kısım insanlar dinin ölçülerine ters bir şekilde ifadeler kullanıyorlarsa bunun da hakikatini ortaya koymak gerekir. Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybı bilmezken başkalarının tutup da işte müritleri ne durumda, tek tek hepsinin halini ayrıntılarıyla biliyor tarzında takdim edilmesi hoş bir şey değil. Ve Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine de uygun değil. Gaybı ancak Allah bilir ve Allah bazı zatlara bazı şeyleri bildirebilir. Ama bütün ayrıntılarıyla her şeyi bildirir demek değildir. Burada böyle ince bir noktaya temas ediliyor. Yani mevcut hali, mevcut durumu böyle sanki çok mükemmel görmüyor bazıları. Şöyle olsa daha iyi olurdu. İşte peygamberin her hali mucize olsaydı daha iyi olurdu. Şeyhimin her hali harika olsaydı çok daha güzel olurdu. Bu tarz düşünceler yanlış bir takım kanaatlara insanları sevk ediyor. Haşa, zevki fasidesiyle istihfafı nizam etmektir. Kendi bozuk zevkiyle nizamı, alemdeki nizamı hafife almış oluyor. Halbuki akıl ve hikmet nazarlarında her biri kudretin en bahir mucizelerinden olan hakaiki alemde olan hüsnü intizam ve kemal ve ulviyet o derece desti hikmetle nakş olmuş ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsn ve kemale nispet olunsa o harikulade hayaller gayet adi ve o adetullah gayet harikulade bir hüsn ve haşmet gösterecektir. Yani bütün insanlar kendi hayallerini kullansalar, daha güzel bir alem hayal etseler, daha güzeli yok. İmam-ı Gazali böyle demiş. Leyse fil imkan ebda'u min mekan. Şu olanlardan daha güzeli yok. Yani Allah'ın sonsuz kudreti var. Dilese başka türlü yapardı. Ama şu dünya mahiyetine göre en uygunu bu, en güzeli bu. Bu ne demek? Mesela Allah insanlara akıl vermiş, gayet güzel. Peki hayvanlara da akıl verilse güzel mi olurdu? Akıl çok büyük bir nimet ama hayvanlara akıl verilse israf olurdu. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Mesela devlet, güçlü olan bir devlet. Diyelim ki Hakkari'nin en ücra bir köyünde Süleymaniye Camii gibi bir cami yapabilir mi? El cevap yapabilir. Devletin gücü buna yeter mi? Yeter. Peki buna lüzum var mı? Hayır, lüzum yok. Orada dağın başında 3-5 kişi için 20 bin kişilik bir cami yapılması israf olur. İşte Allah her şeye kadir. Şu andaki mevcutlardan daha güzelini yaratamaz mı? Yaratır. Ama daha güzeli bu dünyaya güzel gitmez. Daha güzeli cennete yakışır. Bu açıdan her şeyin güzelliği kendine göre hem binler tarzda bulunur. Dördüncü şuada geçen bir ifade. Böyle olunca şu alemdeki güzelliği mevcut şartlara, dünyanın mahiyetine göre değerlendirmek gerekiyor. İşte bir peygamber hiç acıkmasa, hiç unutmasa, hiç böyle kendisine ok falan isabet etmese, mızrak isabet etmese daha harika olabilir. Ama dünyanın mahiyetine bu uygun gitmez. Çünkü peygamber her haliyle örnektir. Çilede de ümmetine örnek olması lazım. Yani ben sebeplere yapışıyorum, siz de sebeplere yapışın mesajını o şekilde vermiş oluyor. İşte günümüzde kurgu bilim filmleri var. Kurgu bilim filmlerinde bakıyorsunuz, filmin kahramanına kurşun işlemiyor. O her attığını vuruyor ama ona atılanların hiçbirisi isabet etmiyor. Bu hayali bir şey. Ve insanların hayaline hoş geliyor ama realiteyle bu birebir örtüşmüyor. Öte yandan bu kurgu bilim filmlerinde dünyayı daha farklı gösteriyorlar. Daha farklı varlıklar falan gösteriyorlar. Bunların hiçbiri şu andaki varlıklardan daha güzel değil. Bakıyorsunuz insanın kulağını merkebin kulağı gibi yapmışlar. Bakıyorsunuz burnunu farklı yapmışlar. Gözünü alnının ortasına koymuşlar falan. Bunlar şu andaki insandan daha güzel şeyler değil. İşte insanda nasıl ki eksik bir şey yok, fazla bir şey yok, hepsi yerli yerinde. İnsan küçük bir alem, alem büyük bir insan, alemde de her şey yerli yerinde. Dolayısıyla bu dünyada demek ki her şey böyle mükemmel olacak. Mesela Allah-u Teala dileseydi insanlara haset, düşmanlık bu gibi duyguları vermezdi. O zaman dünyada kimse kimseyi kıskanmaz, kimse kimseye düşmanlık yapmazdı. Savaş da olmazdı, kan dökülmezdi. Daha güzel olurdu diyebilir bazıları, daha güzel olmazdı. Allah-u Teala renkliliği murad etmiş. En güzeli bu. Ta ki dereceler ortaya çıksın. Kıran kırana bir mücadele ve çetin eleklerden bu insanlar geçirilecek. Bu açıdan mevcut hal en iyisidir. Daha güzeli hayal edilemez. Fakat cehli mürekkebin, bunu ifadeden önce şunu söyleyeyim. Ayette şöyle geçiyor. مَا اَشْهَدُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben onları göklerin ve yerin yaratılışına şahit tutmadım. Kendi yaratılışlarına da yine şahit tutmadım. Yani Allah bizi yaratırken bize sormadı. Gökleri ve yeri yaratırken bize sormadı. Kendisi lütfuyla, rahmetiyle tek taraflı olarak yaratmayı murad etti. Dolayısıyla bizim tutup da Allah'ın sanatını haşa kendimize göre değerlendirmeye çalışıp, kendimize göre yok şurası şöyle olsa daha iyi olurdu, burası böyle olsa daha iyi olurdu dememiz haddimizi aşmak olur. Fakat cehli mürekkebin hemşiresi ve nazarı satinin annesi olan Ülfet, mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Burada tabii güzel tespitler var. Ülfet, cehli mürekkebin hemşiresi. Devamlı aynı alemde olunca, alemdeki harikalıkları biz göremiyoruz. Cehli mürekkep, bir Erzurumlu bunu şöyle ifade etmiş. Bilmir, bilmir ki bilmir. Yani bir kişinin bilmemesi cehalet, bilmediğini bilmemesi o kat kat cehalet. İşte cehalet iki kısım. Bir şeyi bilmemek cehalettir. Bilmediğini bilmemek o da cehli mürekkeptir. İşte bazı insanlar devamlı aynı alemde olmanın, farklı şeyler görmemenin neticesinde alemdeki farklılığı, güzelliği fark edemiyor. Ve o zaman aleme bakarken sıradan bir alem gibi görüyor. Ve kendi hayalindeki alem ona daha harika zannediliyor, öyle görülebiliyor. Ve bir de nazarı sati ile bakıyor. Sati, yüzeysel bakış. Yani bütün marifeti Necip Fazıl'ın ifadesiyle satıhta derinleşmek, denizde derinleşmek gibi bir durumu yok. Satıhta derinleşmeye çalışıyor bazıları. Böyle olunca bu tarz bir ülfet mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir. Mevluf olan afak ve enfüste dikkati nazara kitab-ı hakim emreder. Yani Allah-u Teala insanların gözlerini açacak ayetlerle bakın diyor. Göklerin nasıl yaratıldığına, devenin nasıl yaratıldığına, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl bir satıh yapıldığına, bütün bunlara bakın. Daha nice başka şeylere bakın diye emrediyor. Evet, gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Gözleri açan ancak Kur'an'ın yıldızları. Öyle nücum-u sakıbedirler ki, en-necmü sakıb ayette var ya, oraya bir telmih. Öyle karanlığı yararak delip geçen yıldızlardır ki, cehlin zulmünü ve nazar-ı satinin zulümatını def ettikleri gibi. Kur'an'ın ayetleri cehaleti ortadan kaldırıyor ve yüzeysel bakışın karanlıklarını da yine def ettikleri gibi. Ayat-ı beyinat, Kur'an'ın apaçık ayetleri yedi beyza ile. Yedi beyza, Hazreti Musa'nın bir mucizesi. Elini koynuna sokuyor, çıkardığı zaman eli ışık saçıyor. Ayat-ı beyinat, yedi beyza ile ülfet ve satiyetin hicablarını, ülfet ve satiyetin perdelerini ve zahir perestliğin perdesini parça parça ederek ukulu, afak ve enfüsün hakaikına tevcih edip irşat etmişlerdir. Afak ve enfüs, şöyle anlatayım bunu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayette şöyle bildiriyor. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Biz onlara ayetlerimizi afakta ve kendi nefislerinde göstereceğiz. Afak, insanın dışındaki alem. Enfüs, insanın kendisi. Allah-u Teala bizim vücudumuzda ayetlerini tıp ilmiyle gösteriyor. Gelişen tıp ilmiyle vücudumuzun ne kadar harika olduğunu görüyoruz. Öte yandan biyoloji, fizik, kimya, astronomi bu gibi ilimlerle de alemdeki Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini yine görmüş oluyoruz. Ve Allah-u Teala Kur'an ayetleriyle bu gibi tekvini ayetlere dikkat çekiyor. Gafletten, ülfetten, cehaletten insanları kurtarıyor. hem de meylül mübalağatı tevlit eden, beşerin kendi meylini kuvveden fiile çıkarmasına meylan-ı fıtriyesidir. Zira meyillerinden birisi hayret verecek acip şeyleri görmeye ve göstermeye ve teceddüde ve icadı olan meylidir. Yani insanda böyle bir meyil de var. Yeni bir şeyler ortaya koymak. Şöyle olsa daha iyi olur gibi hayalini kullanıyor ve ona göre adeta kendine göre bir dünya meydana getiriyor. Sanal bir dünya, hayale dayalı bir dünya getiriyor. Buna binaen vakta beşer, nazar-ı sati ile kainat kaplarında ülfet kapağı altında olan gıday ruhaniyi zevk edemediğinden kabı ve kapağı yalamakla usanmak ve kanaatsizlik ve harikuladeye meyil ve hayalata, hayali şeylere iştihadan başka netice vermediğinden meylü harikulade ile ya teceddüt veya terbic için meylül mübalağa tevellüt eder. Bu da şöyle bir mana. Önümüzde diyelim bir bal kavanozu var ama kapağı kapalı. O baldan istifade etmek istiyorsak kapağı açacağız, içindeki balı yiyeceğiz. Ama bazı insanlar öyle yapmıyor da o balın bulunduğu kavanozun dışını yalıyor, kapağını yalıyor. O şekilde karnının doyacağını zannediyor. İşte biz Kur'an'ın ayetlerinin anlattığı hakikatleri anlarsak kapağı açmış oluruz, o balı yeriz. Ama kendi hayalimize göre şöyle olsa daha harika olur, böyle olsa daha harika olur, sanal bir takım şeylerin peşinde koşarız. O zaman mübalağa peşinde koşunca gerçekleri fark edemeyiz. Gerçeklerdeki güzellikleri fark edemeyiz. O mübalağa ise dağ tepesinde bir kar topu gibi yuvarlanmakla ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar tekerlense, sonra lisandan lisana, dilden dile yuvarlanıp giderken kendi hakikatinin çok parçalarını dağıtmakla beraber her lisandan meylül mübalağa ile çok hayalatı kendine toplar. Şape gibi, çığ gibi büyür. Hatta kalbe değil, belki sımakta, yani kulakta, belki hayalde bile yerleşemiyor. Sonra bir nazarı hak gelir, onu tecrit etmekle çıplak ederek tevabiini dağıtıp aslına irca eder. Hak gelir, batıl ölür, sırrı da zahir olur. Ce'el hak ve zehagal batıl sırrı ortaya çıkar. Yani şöyle, diyelim ki küçük bir parça harekete geçiyor. Hani çığ dediğimiz olay. Yuvarlandığı zaman durmadan böyle yuvarlana yuvarlana gittikçe büyüyor, büyüyor ve kocaman bir dağ gibi oluyor adeta. Ama onun hakikati başlangıçta küçücük bir noktadır. Küçücük bir çakıl taşı gibi bir şey. Başlangıcı meydana getirmiştir, gittikçe büyümüştür. İşte mübalağa ile bazı insanlar dindeki bir meseleyi çok fazla büyütmüşler, büyütmüşler. Aslında oradan o kadar şey çıkmaz ama çığ gibi adeta büyütmüşler. İşte neticede onlar dağılıp gidecek. Geriye sadece işin aslı olan durum kalacak. İşte hak gelir, batıl zail olur. Böyle bir manayı da anlatıyor. Ez cümle, bugünlerde bir hikaye buna misal olabilir. Fahrolmasın, zamanı sabavetimden, çocukluğumdan beri üssül esas-ı meslekim, ifrat ve tefrit ile hakaik-i İslamiyet'e sürülen lekeleri temizlemek. Yani Bediüzzaman çocukluğundan beri aşırılıklardan uzak istikamet yolunu göstermeye çalışmış. Ve o elmas gibi hakikatlerine saykal vurmak idi. Kur'an hakikatleri bir elmas misal ve onu parlatmak idi. Bu mesleğime tarihi hayatım pek çok vukuatıyla şehadet eder. Bununla beraber bugünlerde küreviyet-i arz gibi bedihi bir meseleyi zikrettim. Yani dünya yuvarlaktır, alimler de böyle söylemiştir diye anlattım. O meseleye temas eden mesail-i diniyeyi tatbik ve tevfik ederek düşmanların itirazını ve muhibb-i dinin, dini sevenlerin vesveselerini def eyledim. Nasıl ki mesailde mufassalan gelecektir. Yani bundan sonraki bölümde bu anlatılıyor. Sonra gul yabani gibi, yani gul yabani hayali dev gibi bir şey. Gerçekte yok ama zihinlerde öyle bir şey var. Gul yabani gibi hayalata alışan zahir perestlerin dimağları kabul etmeyecek gibi göründüler. Fakat asıl sebep başka garaz olmak gerektir. Güya göz yummakla gündüzü gece veya üflemekle güneşi söndürmeye ihtimal vermek gibi bir hareket-i mecnunanede bulundular. Yani din adına kabul etmek istemediler. Güya onların zannınca küreviyet-i arza, dünyanın yuvarlaklığına hükmeden dinde çok mesaile muhalefet ediyor. Öyle zannettiler. Onu bahane ederek büyük bir iftirayı ettiler. O derecede kalmadı. Vesveseli ezhanı iftiranın büyümesine müsait bir zemin bulduklarından iftirayı o derece büyüttüler ki ehli diyanetin hakikaten ciğerlerini dağdar vehli hamiyeti İslam terakkiyatından meyus ettiler. Yani zaman zaman bu gibi meselelerde çok gürültüler çıkıyor ve bu gibi fikirleri ortaya atanlar tekfirle bile suçlanabiliyor adeta. Kamuoyunu meşgul ediyor ve bundan dolayı da epey bir vakit kaybı oluyor. Lakin bu hal büyük bir derstir, beni ikaz etti, cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Yani bazıları din adına cahilce fetvalar vermek suretiyle düşmanın yapamadığı zararı belki yapıyor. Öyleyse şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılıçla onların tefritlerini kırardım. Fakat şimdi mecburum öyle dostların terbiyeleri için onların avamperestane ve ifratkerane olan hayalatlarına o kılıcı bir derece iliştireceğim. Yani kimin hatırı kırılırsa kırılsın, hak sağ olsun. Olabilir bazıları bu gibi gerçeklerden rahatsızlık duyabilir. Kendi doğrularına bunu ters zannedebilir. Ama kendi doğruları doğru değil. İşte o eğrileri doğrultmak için aslında ehli iman safında ama cahil dost durumunda onların da biraz böyle bir tenkidini yapmak, akıllarını başlarına almaları açısından önemli bir durum. Eğer çendan böyle şahsi şeylerin böyle mebahisatta zikirleri lazım değildir, fakat şahsiyette kalmadı, medreselerin hayatlarına taallük eder, bir meseleyi umumi hükmüne geçti. O zahir perestler emin olsunlar ki sayları beyhudedir, çalışmaları boşunadır. Şimdiye kadar böyle avam perestane safsatalar ile bizi cahili bıraktılar. Bundan sonra bizi cahili bırakmakla cehlimizden istifade etmek istiyorlar. Kur'an-ı Kerim Firavun'u anlatırken فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَتَاءُ kavmini hafife aldı. Onlar da ona itaat ettiler diyor. اِنَّهُمْ كَانُ قَوْمًا فَاسِقٍ çünkü onlar fasık bir kavim idi. İşte nasıl ki Firavun kavminin cehaletinden istifade ediyor, seviyesizliğinden istifade ediyor. Bazı kimseler de dinin gerçek şekliyle öğrenilmesine pek taraftar değil sanki. Halk dini gerçek şekliyle öğrenirse onların saltanatı bitecek. Olmaz ve olamaz, medreseler hayatlanacaktır ve selam. Bediüzzaman medreseleri Kur'an'ın dayandığı, Kur'an'ı muhafaza eden birer kale şeklinde üç ayrı şeyden birisi olarak görüyor. Bunlardan birisi hilafet, birisi medreseler, diğeri de tekkeler, zaviyeler. İşte bunların her birisi Kur'an'ın etrafında birer sur gibi. Medreseler de o surlardan birisi. Medreseler hayatlanacaktır demiş. Gerçi bu doğrudan Osmanlı'daki medreselerin böyle kalitesini yükseltip zamanın şartlarına göre uygun hale gelmesi tarzında tecelli etmemiş. Cenab-ı Hak başka türlü nasip etmiş. Medrese-i Nuriyeler çıkmış ve Medrese-i Nuriyeler hayatlanmış. Yani buradaki medreseler hayatlanacaktır. Netice itibariyle tahakkuk etmiş olan bir durum. Hem de Zahiriyyun'un efkarını teşviş eden ve hayalatını intizamdan çıkaran Sıdkı Enbiya'nın delaili yalnız harikuladelerde münhasır olduklarını itikad etmeleridir. Yani bazıları peygamberlerin doğruluğunun, peygamber olduğunun anlaşılmasının ancak mucizelerle olduğu kanaatında. Bu da tabi doğru bir şey değil. Peygamberin her hali peygamberliğine delildir. Hem de peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise vücut müsaade etmediği için mütehayyelatları intizam bulamıyor. Halbuki peygamberimiz bir beşerdir. Yani peygamberdir ama insanlardan bir peygamberdir. O zaman peygamberin beşeri yönünü kabul etmekte bu insanlar zorlanıyor. Halbuki böyle itikat, sırrı hikmet-i ilahiyeden ve hılkat-ı alemde cari olan kavanin-i ilahiyeye peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet, pek büyük bir gafletin neticesidir. Yani peygamberler Allah'ın tabiata koyduğu kanunlara en fazla riayet eden insanlar. Bize örnek olmak için gönderilmişler. Bundan dolayı onların her hali harika değil. Mucizeler ara sıra gösterilmiş. Peygamberlerin hayatında asıl olan mucize göstermek değil, normal diğer insanların bulunduğu şartlarda hayatını devam ettirmek, mücadelesini sürdürmektir. Evet, peygamberimizin her bir hali ve hareketi sıdkına delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber peygamber de adetullah'a ittiba ve inkiyat ediyor. Makale-i salise de bu sırra tembih edilecektir. Üçüncü makalede bu anlatılacak. Hem de harikuladenin izharı tasdik-i nübüvvet içindir. Yani peygamberlerde görülen mucize tarzındaki şeyler onların peygamberliğinin tasdiki içindir. Tasdik ise zahir olan mucizatıyla ekmeli vecih ile hasıl olabilir. Yani peygamberlere verilen mucizeler onların peygamberliğini göstermeye yeterlidir. Eğer hacetten fazla harika olsa ya abestir veya sırrı teklife münafidir. Yani diyelim peygamber işte kimin kahrolmasını isterse hemen bir anda o adam kahroluyor, taş oluyor. Böyle olsa daha harika olabilir gibi düşünebiliriz ama o zaman sırrı imtihan ortadan kalkar. Veya peygamber bakın gökyüzüne dese, onda gökyüzüne yıldızlar, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazsa bu da yine imtihan sırrına aykırı olur. Zira teklif nazari olan şeyde bir imtihandır. Yani imanın esasları gözle görülür şeyler değil. Bunlar teorik şeyler. Dolayısıyla Allah onlarla bizi imtihan ediyor. Güneşin varlığına iman edin diye öyle bir şey bizden istemiyor. Ama görmediğimiz melekleri kabul etmemizi bizden istiyor. Eğer perde aralanacak olsa, her şey ayan beyan gösterilecek olsa o zaman imtihan olmaz. Bedihiyat veya bedahete yakın şeylerde edna, âlâ ile müsavi olabilir. Veyahut cereyan hikmetin sırrına teslim ve itaate muhaliftir. Halbuki peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler. Ey şu perişan sözlerime nazar eden talib-i hak! Senin mahiyetinde ekilmiş olan mühülat, şu 12 mukaddemede sükunuyla beraber cereyan eden şems-i hakikatın ziyasıyla neşv-ü nema bulup çiçekler açacaktır. Yani şöyle bir mana, güneş nasıl ki bir hareketi var ama biz onun dünyadan dolayı hareketinin farkındayız. Ama gerçekte ise güneşin kendi hareketi de var. İşte senin diyor mahiyetinde ekilmiş olan meyiller şu 12 mukaddemede sükunuyla beraber cereyan eden hakikat güneşinin ziyasıyla neşv-ü nema bulup çiçekler açacaktır. İşte o özellikte olan güneş nasıl ki yeryüzündeki hayata vesile oluyor ve yeryüzünde hayat güneşle devam ediyor. Onun gibi bu hakikatler de, 12 hakikat burada anlatıldı, 12 mukaddemede. Bu hakikatler senin mahiyetinde bulunan kabiliyetleri inkişaf ettirecek. Hakikatler, anlamış olduğun hakikatler böyle güneşin ziyasıyla, hakikat güneşinin ziyasıyla neşv-ü nema bulup çiçekler açacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Nisan 2010.